Kutsal İsyan 6. ayrım sayfa 93. Talat Paşa'nın kimi değerli kumandanların emekliye ayrılmalarını isteyen konuşması her yandan duyulmuştu. Bir gün Sapancalı Hakkı Bey Enver Paşa'nın karşısına dikilmiş ve ondan bu işin aslını aslarını öğrenmek istemişti. Enver, senin için işittiklerim cidden feci. Sen orduyu gençleştirmek bahanesiyle önüne geleni tekaüde sevk ediyormuşsun. Bu meyanda çok değerli erkan-ı askeriyenin isimlerinden bahsediliyor. Mustafa Kemal'i, Galip Paşa'yı, Miralay Mahmut Kamil'i, erkan-ı harp kaymakamı İsmet Bey'i ilk hamlede sayıyorlar. Kuzum, bütün bu duyduklarımız doğru mu? Hepsi yalan, hepsi uydurma. Vaka, ben Mustafa Kemal'i sevmem. Fakat değerli bir asker olduğuna da inanırım. Diğerleri de yerleri kolay kolay doldurulamayacak kimselerdir. Mesele şu, sana anlatayım da dinle. Talat Bey bana Harbiye Nazırlığı teklif ederken elinde bir listeyle geldi. Bu isimler orada vardı. Bunlarla çalışamazsın, bunlar her şeye itiraz ederler. Rahat olmak istiyorsan bunları ordu kadrolarından uzaklaştır, tegaüde sevk et. Fakat muvaffak olamayacak çünkü bu zevatın hiçbirine dokunulmayacak. Balkan Savaşı'nın dumanları artık tütmez olmuştu. Balkanlardaki devletler hızlı bir kuruluş içindeydiler. Bulgaristan'la barış yapılmıştı. Sofya'ya bir elçi gönderilmesi gerekiyordu. Talat Paşa hemen birini buluvermişti. Bu güzel sürgün yerine Ali Fethi'den başkası gönderilemezdi. Gerçi Said Halim Paşa'nın kabinesinde Talat Paşa salt bir dahiliye nazırı ise de İttihat ve Terakki'nin bütün gücünü elinde topladığından sadrazam ister istemez bütün önemli işlerde ona danışmak zorunda kalıyordu. Onun kişiliğinde İttihat ve Terakki'nin dediği oluyordu. Fethi Bey'in derleyip toplayarak gerçek bir güç haline getirdiği partiye şimdi başlı başına Talat Paşa sahip olmak istiyordu. Onun amacı hem partinin hem de hükümetin en güçlü adamı olmaktı. Talat Paşa kabine toplantısında bu atamayı haklı göstermek için şu yola başvurmuştu. Bugünlerde Sofya'ya tayin edeceğimiz sefir meselesi fevkalade mühim bir mesele haline almıştır. Bulgarlar harbin birinci safhasını kazanmışlardır. Fakat ikinci devresinde müttefiklerin ihanetine uğradılar. Biz de bu sayede Edirne'yi istirdat ettik. Ancak barıştan sonra Bulgarların bize karşı besleyeceği his mühimdir. Ben Bulgarları yakından tanırım. Fırsat bulurlarsa intikam alırlar. Sofya sefirliğine Fethi Bey'i namzet gösterirken en çok sevdiğimiz, itimadımız bulunan bir zatı sizlere göndermiş oluyoruz. Esasen evvelce de bunu düşünmüş ve bu hususta konuşmuştuk. Sadrazam Said Halim Paşa, Talat Paşa'nın önerisini ister istemez doğrulamış, Enver ve Cemal Paşaların da aklı bu atamaya yatmakta gecikmemişti. Böylece Fethi Bey'in genel merkezdeki büyük görevine son verilmiş oluyordu. Enver Paşa'nın zihninde de bu ara bir şimşek çakmıştı. Kim bilir, bu belki de çok önceden çakmış bir şimşeğin aldatıcı parıltısıydı. Sözü Enver Paşa almış ve düşüncesinin doğrulanmasını istemişti. Biz Harbiye Nezareti bakımından Sofya'ya güzide bir erkanı harp zabitini ateşe militer olarak göndermek isteriz. Bulgarların hakiki maksadını sefirden ziyade bize o bildirecektir. Arkadaşları muvafık görürlerse buraya hareket ordusunun Erkan-ı Harbiye reisini Tobruk Galibi Erkan-ı Harp binbaşısı Mustafa Kemal Bey'i münasip görüyoruz. Talat Paşa Enver'in amacını hemencecik anlamıştı. Kendisi tehlikeli rakibi Fethi Bey'i nasıl yürütüyorsa Enver de oldum olası sevmediği ve geçinemediği ezeli rakibini bu fırsattan yararlanarak yürütmeye karar vermiş görünüyordu. İki iktidar sahibi rakiplerini yürütmekte karşılıklı anlaşmışlardı. Bıyık altından gülerek bu zaferlerini kutladılar. Talat Paşa doğrulamakta acele etmişti. Doğrusu fevkalade bir tayin bu. Mustafa Kemal lisan bilir, zeki, kabiliyetli, mükemmel bir askerdir. Bundan daha iyisi can sağlığıdır. Sonra Fethi Bey'le de çok eskiden beri arkadaştırlar. Gayet muvafıktır. Kabine bu iki atamayı toptan doğru bulmuştu. Mustafa Kemal'in Fethi Bey'e henüz üzerlerinde buram buram düşmanlık tüten bir memlekete bir an önce yollanmaktan başka yapacak iş kalmıyordu. Mustafa Kemal ile Fethi Bey burada bir tek şeyle avunuyordu. Hiç olmasa iki kafadar, iki candan ve anlaşmış arkadaş bir zaman için olsun yan yana düşmüşlerdi. Yalnız olayların alabildiğine hızlandığı bir zamanda memleketten uzaklaştırılmanın korkunç üzüntüsünü bir gizli ur gibi içlerinde taşıyarak yola çıktılar. Mustafa Kemal Türklere karşı pek kanlı bir milli kurtuluş savaşı vermiş olan Bulgaristan'a varınca doğru Türk elçiliğine gitti ve arkadaşı Fethi'den bir oda istedi. Fethi Bey Bulgaristan'daki bu görevine Mustafa Kemal'den önce gitmişti. Yahu dedi, burası elçilik, sen git kendine yatıp kalkacak başka bir yer bul. En iyi, en içten arkadaşının bu acı sözleri bütün ömrü boyunca Mustafa Kemal'in kulaklarında çın çın ötecektir. Mustafa Kemal elindeki bavullarıyla gidip Bulgarya oteline yerleşti. Sabranya'da hatırı sayılır kalabalıkta bir Türk mebusları azınlığı vardı. Hemen onlarla tanışmak yolunu aradı ve bunlar arasında değerli dostlar da edindi. Türk mebuslarla arkadaşlığı ilerletince o zamana göre Bulgaristan'ın en modern oteli sayılan Splendide Palace'a taşındı. Bu otelde bir süre kaldıktan sonra buradan kurtulmanın çarelerini aramaya başlamıştı. Otel yaşayışında istediği huzur ve sessizliği bulamıyordu. Her saati ve her anı resmi bir davranış isteyen otel yaşayışından bıkmış usanmıştı. Kendisine huzur ve sessizlik içinde düşünmek ve dinlenmek olanağı bağışlayan evi en sonra candan arkadaşı mebus Zümrüzade Şakir Bey'in yardımıyla bulabildi. Bu önü çiçek tarlalarıyla süslü iki katlı güzel bir evdi. Mustafa Kemal evi çok beğenmişti. Artık burada sere serpe uzanıp dinlenebilir ve yüksek sesle istediği gibi konuşabilir, görüşebilirdi. Ev için İstanbul'dan ödenek istedi ve Enver Paşa evin döşenmesi için hemen 300 lira gönderdi. Bu para bile evi oturulacak bir duruma getirmeye yetmedikten başka masraflara Şakir Bey de yardım etmişti. Mustafa Kemal böylece Şakir Bey ile birlikte bu eve yerleşti. Evden en çok şunun için hoşlanıyordu. Bir kez ev Sofya'nın en yeni en işlek caddesinde Ferdinand Bulvarı üzerindeydi. Sonra gerek Kralın Sarayı'na gerekse Bulgar Milli Meclisi Sobranya'ya pek yakın bir yerdeydi. Hayvanat bahçesi de evin yöresindeydi. İri yarı çam yarması gibi bir adam olan Adliye Nazırı Popov, Mustafa Kemal'in yakın komşularındandı. Evin demir parmaklıkları kalın ve sağlamdı. Yoksa bu netameli Balkan memleketinde sudan ucuz olan dirim başka türlü korunamaz ve insan gece yatak odasında gönül rahatlığıyla yatıp uyuyamazdı. Mustafa Kemal çalışma odasını kalın perdelerle loş bir hale getirmiş, dışarının gürültüsünü elden geldiğince azaltmaya çalışmıştı. Kocaman bir masanın çevresindeki rahat koltuklar, duvardaki haritalar ve tablolar odanın göze çarpan başlıca eşyasıydı. İlk günler ve aylarda yabancı bir memleketteki yalnızlığını birinci sınıf birahanelerde ve çalgılı gazinolarda gidermeye çalışmıştı. Bulgaristan'ın sert kışı onu nasıl birahanelerin dumanlı havasına sürüklüyorsa, pek güzel ilkbahar ve yaz aylarının zengin doğal güzellikleri de sık sık arkadaşlarıyla Boris Parkı'na ve Çamkuru gezinti yerine çağırıyordu. Mustafa Kemal'i Sofya'da ilk anda etkileyen çok önemli bir olay geçmişti. Henüz Bulgaristan'ın bir haftalık konuğu iken Bulgar aydınlarını heyecana getiren mutlu bir olay onu da büyük bir heyecana ve şaşkınlığa düşürmüştü. Bulgaristan'ın ilk operası açılmak üzereydi ve oynanacak opera yapıtı da tanınmış Carmen Operası'ydı. Milli Kurtuluş Savaşı'nı daha yeni yapmış, yüzlerce yıl süren kölelikten yeni kurtulmuş bir memlekette ilk operanın açılması ne demekti? Onun bu şaşkınlığı süre dursun, bir yandan da ilk açılış gecesi için harıl halır bir koltuk aramaya başlamıştı. Bulana aşk olsun. Bulgaristan'ın bir haftalık konuğunu kim tanır, kim düşünürdü? Yine İmdat Zümrüzade Şakir Bey'den geldi. Marif Encümeni'nde üye olan Şakir Bey, iki koltuk bulabilmek mucizesini göstermişti. Mustafa Kemal, operanın bu gala gecesine gereken önemi vermek için üstüne tıpatıp gelen ve sarışın yüzü ve altın sarısı saçlarıyla çok tatlı bir kontrast yapan parlak smokini giymişti. Şakir Bey ile operaya vardıklarında perdenin açılmasına 20 dakika kalmıştı. Birinci perdeden sonra opera alkıştan yıkılmıştı. Mustafa Kemal yaşayışında hiçbir şey için eline kolay kolay alkış görevi göndermemişken, primadonna Profala'yı bol bol ve heyecanla alkışladı. Ruhunun derinliklerinde biraz kıskanmaya, daha çok imrenmeye benzeyen tedirgin edici bir ateş yanıyordu. Zavallı Türkiye! Kim bilir daha nice zamanlar bu güzel ve uygar eğlenceden yoksun kalacaktı. Aralık'ta Kral Ferdinand'ın yanından gelen bir yaver, Türk elçisiyle ateşi militerini locaya çağırdı. Fethi Bey ile Mustafa Kemal, kralın locasına vardıklarında saçlarına biraz kır düşmüş, uzun boylu, sakallı ve tatlı bakışlı bir adamla karşılaştılar. Açık ve güzel bir tuvalet giymiş olan kraliçe onun sağında oturmuştu. Gelenleri tatlı gülümseyişiyle karşıladı. Kral gelenekten olarak her ikisine de tatlı ve nazik sözler söyledi. Sonra yüzünde bir kültür zaferinin mimikleriyle her ikisine de şöyle sordu. Artistleri nasıl buldunuz? Mustafa Kemal sözcüklerini kolayca buldu ve rahatça söyledi. Fevkalade ekselans, hakikaten fevkalade. Ne var ki sözünü bitirir bitirmez yaptığı bu büyük gafı hemen anladı. Sör diyecek yerde koca bir krala ekselans demişti. Bunu Alman İmparatoru Wilhelm'e karşı bir daha tekrarlayacak ve bir kez daha sıkılacaktır. Mustafa Kemal yerine oturduktan sonra perdeler açılıp perdeler kapanmıştı. Ona bir dalgınlık, bir efkarlanma gelmişti. Sahneye yağan çiçeklerin arasından artistleri silik hayaletler gibi görüyordu. Bu gala gecesi onun eski üzüntülerini daha derinden depreştirmişti. Ufuklarında yüzlerce yıldır yalnız gök gürültüsü gibi köz sesleri duyulmuş bir memleketin çocuğu olarak üzülüyordu. Bu memleketin çocukları közlerin coşturucu gürültüleri içinde yeni ufuklara ilerlerken kültür alanında ya yerlerinde sayıyor ya da geriliyorlardı. Operadan çıktıklarında Mustafa Kemal hala kendini bir düşte sanıyordu. Zümrüzade Şakir Bey Bulgarya Oteli'nin salonlarında bir supe hazırlatmıştı. Operadan çıktıklarında General Kovaçev, General Fiçev ve Mibuslardan Totef'le beraber oraya gittiler. Salona girdiğinde Mustafa Kemal artık operadaki o hırsından ve üzüntüsünden kendi kendini yiyen dalgın ve somurtkan adam değildi. Gözlerinin mavisi üzerinde sevinç, mutluluk ve umursamazlık pırıltıları şehrayin yapıyordu. Şundan ki masada karşısında Balkan güzelliklerinden parlak ve sıcak bir Demet oturuyordu. General Kovaçev'in pek güzel kızı Mara, o akşam büyülü güzelliğinin yardımıyla onu bir anda çarpıvermişti. Bulgarlar Mustafa Kemal'i bu gece büsbütün fethetmişti. Gece saat 2'de Splendid'e Palas'a döndüler. Şakir Bey aynı kattaki odasına çekilmişti. Mustafa Kemal ise dopdoluydu, dertleşmek istiyordu. Dertleri yeniden depreşmişti. Ayakları odasına doğru zorla sürükleniyordu. Odasında 3 aşağı 5 yukarı dolaşıp duruyor, konuşmak durmadan konuşmak istiyordu. Bir türlü soyunup yatağına giremiyordu. En sonra odadan çıktı, Şakir Bey'in odasının kapısını çalmaya başladı. İçkili ve yorgun arkadaşı derin uykulardaydı. Kapıyı daha şiddetle gümleterek çaldı. İçeriden korkulu bir ses, "Kim o?" diye sordu. "Benim Şakir, uyudun muydu?" Saat 2'de rastgele kapı açılamazdı. Yalnız Mustafa Kemal'in sesi Şakir Bey'i rahatlatmıştı. Şakir Bey kapıyı açtı. Karşısında gecelik kılığıyla Mustafa Kemal'i görünce şaşırmıştı. Acaba bir şey mi olmuştu? Uyku tutmadı. "Biraz konuşalım diyerek geldim Şakir." Oturdular. Şakir Bey Mustafa Kemal'in alnında endişeden çok sakin düşünce kırışıklıkları görmüştü. Şehla gözleriyle uzak boşluğa bakar gibi arkadaşının yüzüne bakarak söze başladı. "Şakir, kim ne derse desin, şimdi Balkan Harbi'nde mağlup olmamızın sebebini daha iyi anlıyorum. Ben bu adamları çoban diyebilirdim. Halbuki baksana operaları bile var. Operada oynayacak sahne sanatkarları, müzisyenleri, dekoratörleri hepsi yetişmiş. Opera binası dahi yapmışlar." Mustafa Kemal'in öyle bir hali vardı ki dokunsalar ağlayacaktı, başını sallayarak. "Ah," dedi, "bizim memleketimiz acaba operaya kavuşacağı günleri görecek mi? Bir gün o seviyeye çıkabilecek miyiz?" İki arkadaş Bulgarların nasıl olup da bu düzeye ulaştıklarının nedenleri üzerinde bir süre daha konuştular. Mustafa Kemal odasına döndüğünde sabah horozları birbirlerine karşılık vererek ötüşüyorlardı. Bu gece yeni bir şey öğrenmiş olarak başını yastığa koymuştu. Avrupalılaşmak, Türk kalarak sonuna dek Avrupalılaşmak gerekiyordu. Şakir Bey'in odasından çıkarken artık birkaç saat önceki mutsuzluğundan bir iz yoktu. Şimdi gerek içi, gerek dışı bir karara varmış, insanların rahatlığıyla doluydu. Bir gün Mustafa Kemal yanında iki Bulgar dostu olduğu halde Prantan Oteli'nin altındaki içkili lokantaya gitmişti. Yanındaki dostlarından biri General Protogerov, öbürü de Makedonyalı bir voyvoda idi. Oturdukları masa caddeye bakıyordu. Mustafa Kemal göze çarpmamak için her zaman sivil giyiniyordu. Yemek ve içkilerini ısmarlayarak beklemeye ve bu arada şuradan buradan konuşmaya başladılar. Mustafa Kemal, Bulgarya Oteli'ne indiği günden beri her gördüğü insana, her ağaca, her türlü eşyaya haklı olarak kuşkuyla bakıyor ve her attığı adımı düşünerek atıyordu. Şundan ki artık en tehlikeli komiteciler arasında ve onların gözünden uzak olmayan yerlerde yaşıyordu. Balkan Savaşı bitince Makedonya'yı Yunanistan'la Sırbistan el çabukluğuyla paylaşmış ve bunun üzerine 50 bin Makedonyalı Bulgaristan'a göç etmek zorunda kalmıştı. Pançodorev, Açkov, Pavel, Satev, Protogerov adlı pek tanınmış komitacılar bunların başında bulunmaktaydı. Şu anda bile Mustafa Kemal'in masasında oturanlardan biri Protogerov'tu. Makedonya İhtilal Komitesi'nin bu üyeleri Mustafa Kemal'in güttüğü amaca en yakın, en elverişli kişilerdi. Mustafa Kemal Sofya'ya vardığında bu komiteyi avucunun içine almanın yollarını aramaya başlamıştı. Bunun kolay bir iş olduğunu biliyordu. Kendisi de Makedonyalıydı. Fizyonomice, sarışınlıkça onlara çok benziyordu. Onların hemşerisiydi. Bulgarya Oteli'nde en önemli iş olarak ele aldığı buydu. Osmanlı egemenliği zamanında kurulan bu komite şimdi de bütün gücüyle ayaktaydı. Balkan dağlarında ve kentlerinde barut, kan ve ateşten oyunlarını sürdürüyor, başta kral olduğu halde herkesi tir tir titretiyordu. Makedonya komitacıları bu sarışın Türk hemşerilerinin kendilerine gösterdiği yakınlığa çok değer veriyorlardı. O büyük bir devletin temsilcisiydi ve ilk adımda kendilerine 2000 altın vermişti. Bu altınlar elbette Mustafa Kemal'in cebinden çıkmıyordu. Enver'in tahsisatı Mesure'den gönderdiği altınlardı bunlar. Makedonya ihtilalcilerinin Mustafa Kemal'le kolay anlaşabilmelerinin bir sırrı da şuydu. Türk topraklarında onların gözü yoktu. Onlar kozlarını Yunanistan ve Sırbistan'la paylaşmakta kararlıydılar. Yalnız Makedonya İhtilal Komitesi'nin karşısında iki hasım komite vardı. Bunlardan biri Bulgar Subayları Örgütü, öbürü de Trakya Komitesi'ydi. Subaylar Komitesi'nin lideri Ratko Dimitriyov adlı bir generaldi. Bu Rus yanlısı olmakla tanınıyordu. Bunların hepsi katıksız Türk düşmanıydılar ve Balkan Savaşı'nda döktükleri Türk kanıyla övünüyorlardı. Trakya Komitesi ise ilkinden de koyu bir Türk düşmanıydı. Bunlar Türkiye'nin elinde bulunan Doğu Trakya'ya sahip çıkmak ateşiyle yanıyor ve Sofya'daki İngiliz intelligence service'den aldıkları altınlarla besleniyorlardı. Hatta eski Zara Hasköy bölgelerinde kurdukları çeteler kanlı oyunlar oynamaktaydı. Bu komitelerin en güçlüsü yine Makedonya Komitesi'ydi. Yalnız öbür kuruluşlar Bulgar halk oyu üzerinde güçlü etkiler yapabilecek psikolojik silahlara sahipti. Tehlikeleri de buradan geliyordu. Makedonya Komitesi'nin şimdiki üyeleri hemen hemen hep ünlü komiteci ve ihtilalci Sandaneski'nin çömezleriydiler. Sandanesk, 2. Meşrutiyet'ten önce ünü Balkanları dolaşan bir komiteciydi. 31 Mart karşı devrimini üzerine yürüyen hareket odasına katılmış olduğu için bu Türklerce daha yakından tanınmıştı. Federal Makedonya Hizbi'nin lideriydi. Mustafa Kemal burada Makedonya Komitesi'nin sıkı dostlarıyla çoğu zaman Battenberg Birahanesi'nde ya da Nova Amerika Çalgılı Gazinosu'nda buluşuyor, hem konuşuyor hem de kafaları tütsülüyorlardı. Kimi akşamlar bu komiteci dostlardan biri Mustafa Kemal'in kulağına eğilerek şöyle bir sır fısıldıyordu. Bu akşam şu semtten geçmeyiniz binbaşım, orada temizlik yapılacak. Gerçekten de ertesi gün o sokakta işlenmiş korkunç bir cinayeti gazeteler ballandıra ballandıra yazmaktaydılar. Sofya polisi bu siyasal cinayetlere karışmamayı mesleğine daha uygun bulduğundan öldürülen kimse kim vurduya gidiyordu. Oysa herkes bu işi yapanların aşağı yukarı bilmekteydi. Makedonya İhtilal Komitesi Mustafa Kemal'in başının üzerinde gezinen tehlikeleri sezerek onu evinin kalın demir çubuklarla örtülü pencerelerinden daha iyi koruyordu. İşte Mustafa Kemal'in General Protogerov ve Voyvoda ile oturduğu masanın çevresinde de böyle tehlikelerden biri belirmiş ve Mustafa Kemal'in atak bakışları bu tehlikeyi hemen kavrayıvermişti. Üç ahbabın masalarından birkaç masa ötedeki bir masada iri yarı bir adamla birkaç kişi oturmuş içiyor ve bu adam Mustafa Kemal'i göz hapsine almış, yer gibi ona bakıyordu. Mustafa Kemal Protogerov'un kulağına eğildi. "General," dedi, "şu karşıdaki masada oturan başı kalpaklı adamı tanıyor musunuz? Kıyafeti Makedonyalı'ya benziyor." General dikkatle gösterilen adama bakarak, "Evet," dedi, "bizim komiteden." "Eh, mesele yok öyleyse." "Yo, bizim komiteden ama bize muhalif. Hatta bir süre var ki konuşmuyoruz. Muhtariyetçi o, bana düşman sanki. Ne var, niye dikkatinizi çekti?" "Benden hoşlanmamış gibi bakıyor da. Herhalde benimle aynı masada oturmanıza içerlemiştir. Sizi tanıyor olmalı." Bu Sofya halinde toptan turşu alım satımı yapan zengin bir tüccardı ve gerçekten de Mustafa Kemal'i tanıyordu. Kafayı adam akıllı çeken turşu tüccarı Mustafa Kemal'in masasına laf atmaya, işi azıtmaya başlamıştı. Durmadan domuz gibi homurdanıyordu. General Protogerov'un kafası kızmıştı. Bir olay çıkması an sorunuydu. Yalnız Mustafa Kemal böyle bir skandalı istemediğinden arkadaşlarının öfkesini dindirmeye çalışıyordu. Mustafa Kemal'in soğukkanlılığı ve akıllıca davranışı hiçbir işe yaramamıştı. Meydan okumaya bir karşılık göremeyen turşu tüccarı elindeki bira şişesini bütün gücüyle Mustafa Kemal'e fırlattı. Bira şişesi Mustafa Kemal'i hafifçe sıyırmış ve pencerenin camlarını büyük bir şangırtıyla parçalayarak sokağa düşmüştü. Eski iki azılı komitesi olan General Protogerov'la Voyvoda yerlerinden fırladı. Yeni bir saldırıya karşı hemen davranıvermişlerdi. Protogerov'un eli şimşek gibi tabancasını bulmuştu. Bir anda bütün masadakileri delik deşik etmek için tetiği kurcalayan parmaklarının davranışı Mustafa Kemal koluna asılarak durduruverdi. Karşı masadakiler de silahlarına davranmışlardı. Burada öldürmek de vardı, ölmek de. Mustafa Kemal, "General çıkalım," dedi. Kalktılar. Caddeye çıktıklarında Protogerov öfkeli, "Binbaşım," dedi, "niye elimi tuttunuz sanki? Herifi temizleseydim de anlasaydı size hakaretin cezasını." Mustafa Kemal ona bunun kendisi için siyasal bir skandal olacağını kaba bir Makedonya şivesiyle anlatmaya çalıştıysa da Protogerov'un öfkesi geçmemişti. Bu onun yanına kalmayacak dedi. Mustafa Kemal turşu tüccarlarının canının cehenneme yolcu olacağını hemen anladıysa da yine işi şakaya vurarak anlamazlıktan geldi. İdam cezası mı verdiniz yoksa generalim diye sordu. Protogerov hiç de şakayı kaçmayan bir tonla evet dedi. O gün Makedonyalı ahbapları kendisine şişe fırlatan turşu tüccarının Positano sokağında öldürüldüğü haberini Mustafa Kemal'e ilettiler. Mustafa Kemal, Positano sokağı cinayetinin gazetelerde okumuş ve Protogerov'un şaka ile işi olmadığını bir kez daha anlamıştı. Makedonya Komitesi'nin başkanlarından ve gerek Mustafa Kemal'in gerekse Türklerin gerçek dostu Dimo Açov bir gün heyecanla Mustafa Kemal'in yanına gelerek ona berbat bir haber vermişti. Açov avukattı, Radoslavov partisinden mebus çıkmıştı. Mustafa Kemal'le dostluğu gerilere dek uzanıyordu. Daha Osmanlı döneminden Pirlepe ve Manastır'dan tanışıyorlardı. Türk elçiliğinde Mustafa Kemal'i bulan Açkov hemen boş bir odaya çekilerek baş başa konuşmaları gerektiğini söyledi. Böyle bir odada yalnız kaldıklarında hemen cebinden bir mektup çıkarıp Mustafa Kemal'e uzatmıştı. Mektup Makedonya Komitesi'nin Filbe Şubesi'nden geliyordu. Bunda Mustafa Kemal'i öldürmek için düzen alındığı bildiriliyordu. Suikasti hazırlayan Trakya Komitesi'ydi. Suikasti yapacak olan Naşef'ti. Bu adam Edirne'deki Bulgar okulunun öğretmenlerindendi. Aynı zamanda Edirne'deki Bulgar istihbarat servisinin de şefliğinde bulunmuştu. Enver Paşa ordusu Edirne'yi geri alınca Sofya'ya kaçmış ve bu hınçla Trakya Komitesi'ni kurmuştu. Korkunç öç gününü bekleyerek Bulgaristan'ın öç hırsını kamçılıyordu. Suikast Sofya'da yapılacaktı. Mektup inceden inceye bilgi veriyordu. Mustafa Kemal Açkov'un yüzündeki kaygudan pirelenmişti. Bu işte yabana atılmayacak bir gerçek kokusu vardı. Bir an önce alınacak düzeni almak elbette en akıllıca işti. Mustafa Kemal evine gidip gelirken dikkatle yolları dikizliyor ve evin çevresinde kıpırdayan gölgelere hep olumsuz anlamlar vererek tetikte bulunuyordu. Tabancası yastığının altında uyku sersemi elini atsa bulabileceği bir yerdeydi. Balkan komitecileri eskiden beri cinayetlerini hep kahpece işliyorlardı. Nereden gelip nereden vuracaklarını bilmek her zaman bir giz olarak kalıyordu. Mektubun gelişinden bir iki gün sonraydı ki Mustafa Kemal'in gözlerine evin karşısındaki nöbet tutar gibi dolaşan iki gölge ilişti. Demek ki evini göz hapsine almışlar, atacakları kurşunun ya da savuracakları bombanın vakit ve saatini bekliyorlardı. İşin ciddiye bindiğini gören Mustafa Kemal elçi Ali Fethi Bey'e açıldı. Elçi buna gerçekten pek sinirlendi. Dur hele sen dedi. Onlara bir oyun edeyim de altından kalkamasınlar. Ne yapmak fikrindesin? Ne faydası var? Bak görürsün. Bir gün Filibe'deki Balkan gazetesi idarehanesinin ufak tefek uzun post bıyıklı halinden ve davranışından Bulgar olduğu anlaşılan bir adam girdi. Gazetenin sahibi ve başyazarı Ethem Ruhi Bey'i arıyordu. Türkçeyi Bulgar şivesiyle konuşuyordu. Ethem Ruhi Bey karşısındaki adamı hiç tanımadığından birden ürkmüştü. Yine de serin kanlılıkla "Kimi arıyorsun?" diye sordu. "Ethem Ruhi Bey'i arıyorum. Buyurun oturun, ben Deniz'im. Ben Sadık, İstanbul'dan geliyorum. Cemal Bey bunu size yolladı." Bunu söylerken cebinden çıkardığı bir mektubu Ethem Bey'e uzatmıştı. Bu mektup İstanbul muhafızı Sakallı Cemal Bey Paşa'dan geliyordu. Mektupta Mustafa Kemal'e yapılmak istenen suikastin İstanbulca haber alındığını ve bunun önlenmesi için hemen harekete geçildiğini ve bu iş içinde ünlü Bulgar Sadık'ın gönderildiğini yazıyordu. Trakya Komitesi liderlerinden ikisi öldürülecekti. Gerek kendisinin gerekse Talat Bey'in Sadık Bey'e bütün bir güvenleri olduğunu söylüyordu. O zaman Ethem Ruhi Bey karşısında oturan ciddi yüzlü adama biraz ürpertti. Biraz sempatiyle bakarak "Demek o meşhur Bulgar Sadık bu imiş," diye düşündü. Ethem Ruhi Bey Sadık Bey'den kendisine ne gibi yardımı dokunabileceğini sordu. Bulgar Sadık ondan gerekli biraz bilgi istedi ve hazırlıklarını bütünleyerek iki gün sonra ortadan sır oldu. Ethem Ruhi Bey bu korkunç komitecinin serüvenlerini şöyle böyle hep dinlemişti. Kendisi de aslında bir komiteci olduğundan Bulgar Sadık'ın serüvenlerini öğrenmek daha kolay olmuştu. Bulgar Sadık hürriyetin ilanından beri İttihak ve Terakki'nin baş fedaisiydi ve korkunç işler başarmaktaydı. Ethem Ruhi onun birdenbire ortadan kayboluşundan sonra bir çeşit iç tedirginliğiyle sonucu beklemeye başlamıştı. İşin ucunda kan vardı. Onu kaygılandıran da buydu. O böyle üzüntü ve merak içinde beklemekteyken bir gün akşamüstü alacakaranlıkta Bulgar Sadık'ın Balkan Gazetesi idarehanesine girdiğini gördü. Ethem Bey'in elini sıkarak karşısına oturan Bulgar Sadık, henüz onun bir şey sormasına meydan vermeden, "Beyim," dedi, "benim işim tamam. Artık İstanbul'a dönüyorum, hakkını helal et." Ruhi Bey meraktan çatlıyordu. Bu müthiş adamın ağzından bir iki laf olsun almak istiyordu. Biraz bir şeyler anlatmasını istediyse de Bulgar Sadık sapına dek komiteciydi. "Kokusu nasıl olsa çıkar, öğrenirsin," diyerek onun elini sıktı ve idarehaneden geldiği gibi çıkıp gitti. Bulgar ve Türk gazeteleri 3 gün sonra işlenen korkunç cinayeti yazdılar. Trakya Komitesi'nin iki lideri tıpkı öteki cinayetlerde olduğu gibi Kim Vurdu'ya gitmişti. Böylece Mustafa Kemal'in evinin karşısına nöbet bekleyen iki komiteci de yok olmuştu. Bulgar Sadık Ruhi Bey'in yanından ayrıldıktan sonra Bulgar kalabalığına karışmıştı. Trakya göçmenlerini ve bunların ihtilal komitesi üyelerini bulmak onun için çocuk oyuncağı gibi bir şey olmuştu. Zaten kendisi de Bulgar olduğundan hiç kimse kendisinden kuşkulanmamıştı. Üstelik kendini bir Trakya göçmeni olarak da tanıtmıştı. Bütün korkusu eski korkunç komitecilik döneminden kendisini tanıyanlarla karşılaşmaktı. Tehlike ile karşılaşmadan Mustafa Kemal'e kıymağa hazırlanan cellatları bulmuş ve ikisini de yaşayanlar arasından uzaklaştırmıştı. Ethem Ruhi Bey yıllarca sonra bu olayın kahramanını şöyle anlatıyordu. "Hayatımda birçok cinayetler gördüm, komiteciler arasında bulundum. Fakat bu Sadık Bey gibisini ne gördüm ne de işittim. Çok tetik, kurnaz, zeki ve cesur bir cellattı." Mustafa Kemal bir gün her zaman olduğu gibi yanında Alp adlı iri köpeği olarak trenle Filibe'ye gidiyordu. Üzerinde Çetine, Bükreş ve Belgrad ek ateşi militerlikleri de vardı. Birinci Dünya Savaşı yaklaştıkça Avrupa ulusları ordularına çeki düzen vermeye ve onları stratejik noktalara yerleştirmeye başlamışlardı. Bulgaristan Türkiye için şu sırada koskocaman bir soru işaretinden başka bir şey değildi. Bunun için Mustafa Kemal'e çok iş düşüyordu. Bulgar ordusunun memlekete dağılışını yakından görmek için sık sık geziler yapıyordu. İşte bir Türk çoğunluğu ile göze çarpan Filibe'ye gidişi de salt bu amaçla idi. Filibe garına vardığında ağır ağır doğrulmuş, vagonun açık penceresinden dışarı bir göz atmış, bir anda binlerce Türk'ün birden "Mustafa Kemal, yaşa Türk, Kemal!" sesleri kulaklarını çınlatınca şaşırmıştı. Şaşırdığı kadar da sevinmişti. Demek ki onun Filibe'ye gideceğini haber almışlar ve böyle bir karşılama töreni yapmışlardı. Kentin ileri gelen Türkleri ayağını değdirmeden onu aldıkları gibi Filibe'nin en büyük ve lüks oteli olan Molle Oteli'ne götürdüler. Mustafa Kemal için bu otelin en lüks dairesi ayrılmıştı. Bu gece bu otelin büyük salonunda onu büyük bir şölen de bekliyordu. Filibe valisiyle askeri kumandan ve belediye başkanının da bulunduğu şölende Mustafa Kemal o akşam ırktaşlarının garda başlayan sevgi gösterileri onu da coşturmuştu. Yüzünden ve davranışlarından iyimserlik akıyordu. Bunun içinde çok konuşuyor, gülüyor, nükteler savuruyor ve öğütler veriyordu. Yemek bitmiş, bütün çağrılanlar rahatça salonun duvarları boyunca sıralanmış, sedirlere ve minderlere kurulmuşlardı. Mustafa Kemal hala konuşuyor ve kalabalık yüzleri sevinçten parlayarak onu dinliyordu. O Filibe'ye gelirken aklında bir de fes ve şapka sorunu vardı. Bu işi kışkırtanlarla yüz yüze gelip herkesin içinde konuşmak ve onları azarlamak istiyordu. Şimdi de sırasıydı. Bu işi körükleyen ve çığırından çıkaran Bulgaristan'da 1 milyon 200 bin Türk arasında bir sorun haline getiren Balkan gazetesi sahibi Ethem Bey de hazır karşısındaydı. Evet, ona şuracıkta fikirce bir meydan dayağı atmanın sırasıydı. Bu işte böylece çözümlenir biter giderdi. Mustafa Kemal Sofya'ya ayak bastıktan sonra ilk işi Türkçe yayınlanan gazetelerle ilgilenmek olmuştu. Bu gazetelerden en önemlileri Ethem Ruhi Bey'in Günlük Balkan gazetesiyle Sofya'da yayınlanan Ahmet Fazıl Bey'in Türk Sadası gazetesiydi. Ethem Ruhi Bey gazetesini Filibe'de çıkarıyor ve bunda coşkun ve sert yazılar yazıyordu. İşlediği konular hep güçlü Türk azınlığının haklarıydı. Onun koruyucusuydu. Bu işi yaparken de gözünü daldan budaktan sakınmıyordu. Mustafa Kemal bu iki önemli gazeteyi de kontrol altına almak ve daha yararlı olmaları için daha disiplinli çalışmalarını istemişti. Hele Sofya'da çıkmakta olan Türk Sedası gazetesini büsbütün kontrol altına almıştı. Gazeteye girecek yazılar bile her sabah onun Ferdinand Caddesi üzerindeki evinde sansüre tabi tutuluyordu. O sırada Edirne'de okuyan Arif Oruç'un gönderdiği yazılar her gün bu gazetede baş makale olarak çıkıyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 109.